إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين قيمتي kardeşlerim Mümin suresinde Allah azze ve celle gizli iman eden o müminin kıssasını bize anlatıyordu. Firavun'un aşiretinden hatta onun bazı rivayetlerde amcası oğlu olan bu gizli Müslüman o zamana kadar imanını saklamış fakat ne zaman ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın öldürüleceğine dair bir takım laflar duymaya başlayınca artık tavrını tamamen ortaya koymaya başlamıştı. Bir insanı Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz diyordu. Size başka bir şey yapmış değil. Askerlerinizi öldürmedi. Ormanlarınızı yakmadı. Teröristlik yapmadı. Bir insan sadece Rabbim Allah'tır. Onun dediğine göre yaşarım dediği için, ondan başka bir Rab tanımıyorum dediği için mi öldüreceksiniz? Sadece inancından dolayı mı öldüreceksiniz demiş. Ve bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam'ı korumaya çalışmıştı. Konuşması esnasında gitgide tavrını daha açıkça ortaya koymaya başlar. Önce sanki kendisi Müslüman değilmiş, hala Firavun'un dinindenmiş gibi konuşur. Kendini çok belli etmemeye çalışır. Sadece Hazreti Musa'nın öldürülmesinin doğru olmayacağını ifade eden cümleleri vardır. Fakat daha sonra daha açık tavır ortaya koymaya başlar. Ve sonunda da tamamen tavrını koymuştur. Ve Firavun'a karşı cephe almıştır. Peygamberinin öldürüleceği ihtimali onu ayağa kaldırmıştır. Hakiki iman sahipleri böyle olmalı. Böyle olurlar. İmanları onları yerlerinde durdurmaz. İmanları onlara bir şeyler yaptırır. Davam ve davamın önde gelenleri tehlikede ise ben onlardan evvel tehlikede olmalıyım diye düşünür. Allah Azze ve Celle bu gizli Müslümanı bize örnek verir. Belki o zamana kadar kendince sarayda kalmayı uygun gördü. Belki saraydan bir takım bilgiler Hazreti Musa'ya aktarmak için. Belki bazı faydalarım dokunur gibi düşündü. Ama Hazreti Musa'nın öldürüleceğine dair bir takım konuşmalar başlayınca o da artık tavrını ortaya koymaya başlar. Artık o saatten sonra kendisini gizlemenin pek bir manası kalmamıştır. Davasının lideri olan Hazreti Musa aleyhisselam öldürülecekse artık onun hayatta kalmasının ne gereği olabilir ki? O yüzden yavaş yavaş kendini ortaya koydu. Firavun henüz daha açık bir şekilde ben de ondanım demediği için, Hazreti Musa'ya iman ettiğini söylemediği için bu akrabasına, bazı rivayetlerde amcası oğlu olan bu kişiye, bazı başka rivayetlerde memleketin İçişleri Bakanı gibi bir makamda olan bu insana pek aldırmıyormuş gibi davrandı önce Firavun. Sanki onun sözlerine kıymet vermiyormuş gibi yüzünü ondan çevirdi ve Haman'a seslendi. Dedi ki bana yüksek bir kule yap, çıkıp oradan bakayım Hazreti Musa'nın Allah'ına ulaşayım, göklerin yollarına ulaşayım. Ben Musa'yı yalancı zannediyorum diyordu. Aslında Firavun acaba o adamın Müslüman olduğunu anlamamış mıydı hala? Yaptığı onca konuşmaya rağmen, size azap dokunur demesine rağmen, geçmiş milletlere azap dokunduğu gibi size de azap dokunur, yapmayın etmeyin demesine rağmen, Allah size azap eder demesine rağmen ve geçmiş kavimleri örnek vermesine rağmen ve siz Yusuf'u peygamber olarak kabul ettiğiniz halde ondan da her zaman şüphe edip durmuştunuz. Onu güya peygamber olarak kabul etmiştiniz ama ondan da hep şüphe etmiştiniz demesine rağmen. Gerçekten de acaba Firavun hala onun iman ettiğini anlamadı mı? Kanaatimce anlamazlıktan geliyordu. Kendi hükümeti içerisinde bir çatlak olduğunun anlaşılmasını istemiyordu. Sen de mi ondansın diyebilirdi, demedi, demek istemedi, bir siyaset takip ediyordu. Kendinin devletinin, kendi hükümetinin, kendi bakanlarının arasında bir çatlak olduğunun duyulması, Musa'nın davasının güçlenmesine sebep olabilirdi. İman edenlerin sayısı artabilirdi. Firavun'un amcasının oğlu da iman etti deseler bu Firavun için kötü bir puan olurdu. Firavun'un İçişleri Bakanı da iman etti deseler Firavun zor durumda kalırdı. Onun için Firavun anlamazlıktan geldi ve yüzünü çevirdi ondan. Haman'a seslendi, dedi ki bana yüksek bir kule yap, oraya çıkayım da Musa'nın söylediklerin doğru olmadığını ispat edeyim. Daha önce hatırlarsanız Hazreti Musa'yı mağlup edebilmek için sihirbazlarını göndermişti. Sihirbazlar gelecek ve Hazreti Musa'yı yenecekler. Bu şekilde bir plan yapmıştı. O planı tutmayınca, rezil olunca, kendisinin getirdiği sihirbazlar secdeye kapanıp iman edince, işte o zaman Firavun orada mağlup olmuş ve sonra Hazreti Musa'yı öldürmeye kalkışmıştı. Onda da mağlup oldu. Sihirbazları mağlup olduğu gibi kendisi de yeniden ikinci kez mağlup oldu. Çünkü kendinin en yakın adamlarından, akrabalarından kendisine itirazlar yükseliyordu. Ne diye öldüreceksin, hangi sebeple? Rabbim Allah dediği için mi bir insanı öldüreceksin? Sebep tek bu mu? Burada da başarılı olamadı Firavun. Bunun üzerine böyle bir yol seçti. Yüksek bir kule yapın bana, çıkayım bakayım bakayım bu Musa'nın dediği Allah'ı bir göreyim. Musa'nın tanrısına ulaşayım. Göklerin yollarına ulaşayım, göklerin sebeplerine ulaşayım. Göklerin yollarına, kapılarına ulaşayım. Acaba bu sözler Allah inkar ettiğini mi gösteriyor? Daha evvel de ifade etmiştim, bu sözler Allah inkar ettiğini göstermiyor. Allah inkar etmiş olan bir adam zaten o gizli Müslümanın konuşmalarına da itiraz ederdi. O gizli Müslüman konuşurken Allah diyordu açıkça. Allah sizi azap eder diyordu. Allah'ın azabından nasıl korunacaksınız diyordu. Geçmiş peygamberleri inkar eden kavimler azap gördüler, size de azap gelir diyordu. O böyle konuşurken ne Firavun ne de Firavun'un etrafındakiler ne Allah'ı ne azabı demediler. Demek ki onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Fakat bu sözler yanlış anlamaya müsait sözler. Acaba bu sözlerle hakikaten Allah'ı inkar mı ediyordu? Alay mı etmek istiyordu yoksa? Bir siyaset mi takip ediyordu yoksa? Alay ediyordu ve bir siyaset takip ediyordu. Allah'ı inkar edenin sözleri değildi bunlar. Çünkü Musa onlara Allah'ın gökte olduğunu mu söylemişti ki? Çıkacak yüksek bir kuleden Allah'ı gözlemleyecek. Musa onlara Allah'ın görünen bir varlık olduğunu mu söylemişti ki? Ne Firavun ne de Firavun'un etrafındakiler bu kadar aptal olamazlar. Memleketin önünde giden insanlar bu kadar aptal olamazlar. Hazreti Musa onlara Allah'ın görünen bir cisim olduğunu mu söyledi ki? Bu şekilde yükseklere çıkmakla yıldızlar belki biraz daha yakından görülmüş olur. Allah yıldız mı ki? Zaten yüksek bina yapmaya gerek yok ki. İnsanın gözü kilometrelerce öteyi görebiliyor. Gökyüzünü görebiliyor. Ne gerek var ki bir şeyler yapmaya, bir kule inşa etmeye, bir sürü yorulmaya ne gerek var ki? Dağlar zaten kulelerden daha yüksek değil mi ki? Dağlara da çıkabilir bunu söyleyen adam. Onun aslında yapmak istediği şey ne bir kule idi, ne de gökyüzünde bir araştırma yapmaktı. Bu şekilde ancak gök cisimleri araştırılabilir belki. O da olmaz ya. 50 metre, 100 metre yüksekliğindeki bir binayla ne olur ki? Zaten göz onlarca kilometre uzaktaki yıldızları, daha doğrusu bulutları görüyor. Yıldızlar milyarlarca, trilyonlarca kilometre uzakta. Gözümüz onları bile görüyor. Trilyon kere trilyon uzaklıkta olan yıldızları bile görüyor. Firavun yapmak istediği şey sadece alay etmek ve bir siyaset takip etmekti. Bütün bunlarla bir yere varamadığını görecek. O böyle konuştuğu zaman, bir takım yollar aradığı zaman, bir siyaset takip ettiği zaman Allah Azze ve Celle onun hakkında buyurur ki onun keydi, onun tuzağı hasar içindedir. O hiçbir zaman galip gelemeyecektir. O böyle bir takım siyasetler izliyor olabilir. Kendince bu siyasetinde başarılı da görebilir kendini. Halkını aldatabilmek için bu şekilde davranabilir. Fakat halkın da aklı var. Onlar da sonuçta çocuk değiller ya. Allah'ın gözde görülmeyeceğini zaten onlar biliyorlardı. Allah anlayışı her zaman var olmuştur. İlk insandan itibaren ilk insan Hazreti Adem değil mi? Bir peygamber değil miydi? İnsanlar Allah'ın varlığını inkar etmediler. İnsanlar ekseriyetle %99 Allah'ın varlığını kabul ettiler. Her zaman ateist olanlar her dönemde az ola gelmişlerdir. Her zaman onlar azdırlar. Putperestler de Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama Allah'ın onların hayatına karışmasına tahammül edemiyorlardı. Bir peygamber gönderen Allah istemiyorlardı. Onlara kitap gönderen Allah istemiyorlardı. Onlara kıyamet gününde hesap soran bir Allah istemiyorlardı. O yüzden Allah'ın varlığını kabul edip ilahlığını, otoritesini reddediyorlardı. Onlara karışan bir Allah olsun istemiyorlardı. Kitap gönderen bir Allah istemiyorlardı. Peygamber gönderen bir Allah istemiyorlardı. Onlara şeriat gönderen, kanunlar gönderen bir Allah istemiyorlardı. Onlara hesap soracak olan bir Allah istemiyorlardı. Onlar sadece Allah yaratıcı olsun istiyorlardı. Sadece yaratan ve rızık veren ve günahları affeden bir Allah. Sadece merhametli olan, kerim olan, rezzak olan bir Allah o kadar. Kendilerince Allah'ın bazı sıfatlarını görmek istemiyorlardı. Allah'ın melik sıfatını görmek istemiyorlardı. Hakim sıfatını görmek istemiyorlardı. Sadece kerim olan, halik olan, bari olan bir Allah olsun istiyorlardı. Rezzak olan bir Allah istiyorlardı. Rahman olan bir Allah istiyorlardı. Ötesini istemiyorlardı. Hazreti Musa ve bütün peygamberler ise onlara Allah'ın varlığını değil, Allah'ın otorite sahibi olduğunu anlatıyordu. Allah'ın dediğinin olması gerektiğini anlatıyordu. Kavga bundandı. Allah'ın varlığı üzerinde değildi kavga. Allah'ın otoritesi üzerindeydi kavga. Allah'ın dediği mi olacak, insanların dediği mi olacak? Kavganın sebebi buydu. Diktatörlerin dediği mi olacak, Allah'ın dediği mi olacak? İşte kavga bunun kavgasıydı. O böyle bir takım planlar yaparken, sihirbazlarla Musa'yı mağlup etme, olmayınca Musa'yı öldürme, bütün bu planlar suya düşünce bu sefer de bir kule yapıp, sanki ilmi bir araştırma sonucunu insanlara açıklayacakmış gibi, sanki o kuleye çıkacak ve ondan sonra insanlara ben çıktım baktım bir şey görmedim diyecek. Yahut da ben bu kadar çıktım, yükseklere çıktım görmedim de Musa nereden gördü diyecek. Kendince bir takım siyasetler izlediğini zannediyor. Halbuki bu siyasetler sonuçsuzdur. Nasıl ki bugünün yeryüzündeki zalimler, diktatörler, insanları, aldatanları, hakikatte Allah'a karşı savaş açmış olduğu halde münafıklık yapan, kendini Müslüman gösterenleri, nasıl ki onlar da aslında inanmadıkları halde inanmış gibi kendilerini gösterip kendi küfürlerini bilimsel yollarla ortaya koyarlar ya hani. Aslında bir küfür vardır kalplerinde. Onu ortaya koyarken bilimsel yollarla ortaya koymayı tercih ederler. Güya bilim konuşuyor derler. Biz bilime güveniyoruz derler. Bilimi putlaştırırlar, din haline getirirler. Bilimi kiliseleştirirler, bilimi mabetleştirirler. Artık üniversiteler onların mabetleri olmuştur. Laboratuvarlar onların mabetleri olmuştur. Güya iddiaları budur ama hakikatte o da değildir gerçek. Aslında bilime de inanmamaktadırlar. Bilim hakikatte onların dediğini söylememektedir. Onlar kendi kafalarına göre bir şeyler söyleyip bunu bilimsel ifadelerle anlatıp kendi teorilerini ispatlanmış bir gerçek gibi ortaya koyarlar. Hakikat öyle değildir. Düşünün Darwin teorisini mesela. İnsanların insandan değil de maymundan geldiğini iddia eden teoriyi bir düşünün mesela. Bilimsel hiçbir dayanağı yoktur aslında. Adamda esasında din iman yoktur. Peygamberliği kabul etmek istememektedir. Hazreti Adem'i kabul etmek istememektedir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında ilk insanlar için verdiği bilgileri aslında kabul etmemektedir. Ama onu o şekilde ifade etmez. Bilimsel konuştuğunu iddia eder. Bir takım bilimsel laflarla süsler. Hakikatte kendi görüşüdür. Bilim öyle bir şey söylememektedir. Ve sonra ileride gerçek bilim adamları çıkar ve onun söylediklerinin tamamen bilime ters olduğunu ispat ederler. Her zaman buna benzer taktikler izlediler toplumların önde gelenleri. Siyaset adamları, milletleri ihfal etmek, onları aldatmak, onları saptırmak için hep buna benzer siyasetler izlediler. Kimi zaman sihirbazlarla, kimi zaman sihirbaz gibi kullandıkları bilim adamlarıyla. Onlar da bir sihirbaz gibi kullanırlar. İnsanların gözlerini onlarla boyarlar. Sihirbazlar da gerçekte insanların gözlerini boyamıyorlar mıydı? Hakikatte Firavun'un sihirbazları attıkları o ipler yılana çıyana dönüşmüyordu ama o şekilde gösteriyorlardı. Bir takım tuzaklar, hileler yapıyorlardı. O iplerin içine civa dolduruyorlardı ve o civanın ısınması sonucunda hareket ediyordu ipler. Bu şekilde insanların gözlerini boyuyorlardı. Aslında ortada bir gerçek yoktu, sadece bir göz boyama vardı. Aynı şekilde bilimi de o aynı şekilde kullanıyorlar. İşte demek ki bu ahlakta o zamandan Firavun'un ahlakı. Bilimsel bir tespitte bulunmuş gibi, bilimin dediğini yapacakmış gibi davranışlar. Firavunların ahlakı demek ta o zamandan başlamış. Bugünün sapmalarının kökeni elbette ki geçmişte. Geçmişte de buna benzer sapmalar oluyordu. O gün belki bir başka şekilde, bugün belki biraz daha farklısı. Ama temeline baktığınız zaman temelinin hepsinde aynı olduğunu görürsünüz. Bu şekilde Firavun bir tuzak hazırlıyordu. bilimsel bir araştırma yapacak ve bu bilimsel araştırmanın sonucunu yayınlayacak milletine ve bu şekilde milletinin Musa'ya inanmamasını sağlayacak. Nasıl ki mesela bu zamanda bir takım anket kuruluşları da buna benzer bir takım hileler yapmaktadırlar. İstedikleri partiyi veya istedikleri görüşü güçlendirmek için bir takım anketler yaparlar ve halk böyle istiyor derler. Acaba öyle mi gerçekten de? Acaba gerçekten de öyle midir? Bir takım bilimsel kılıklı işler yaparlar. Bunların bir kısmı doğruysa da bir kısmı doğru değildir. Hep aynı taktikler. Ve ama Allah Azze ve Celle buyurur ki bu gibi taktikler sonuçsuzdur. Bunlar sonları tebeptir. Bunlar akim olacaklar, bir yere varamayacaklar, hasar içinde olacaklar. Hüsrana düşecekler ve istedikleri gerçekleşmeyecek. Halk onların oyunlarını eninde sonunda anlayacak ve onlardan uzaklaşacak. Ne kadar oyun yaparlarsa o kadar halkın nefretini kazanacaklar. Belki bir müddet insanları aldatacaklar. Kimi bilimsel yollarla insanları aldatacak. Kimi tarihi kullanacak, tarihi saptıracak, o şekilde aldatacak. Kimi diyecek ki Vahdettin hain idi, memleketini sattı diyecek. Yıllarca bu şekilde mekteplerde, okul kitaplarında böyle anlatacak hocalar. Ama sonunda gerçek ortaya çıkacak. Gerçek ortaya çıktığı zaman o yalanları söyleyenlerin yüzleri acaba kızaracak mı? İşte gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. 70-80 sene saklayabilirsiniz. 1000 sene saklayamazsınız ya. Sonuçta gerçekler ortaya çıkar. Tarih bilimini kullandılar. Saptırmak için, insanların Osmanlı'yı sevmemesi için, yeni kurulmuş olan sisteme hayranlık duymaları, ona bağlanmaları için geçmişi kötülediler, kötü göstermek zorundaydılar. Ama bunu bir müddet yapabilirler. Bir müddet saptırabilirler. Bilimi de bir müddet kullanabilirler. Sonunda başka bilim adamları çıkar ve gerçekleri ortaya koyar. Öyle oldu işte. Allah Azze ve Celle Firavun'a o fırsatı vermedi. Ne sihirbazlar galip geldi, ne Firavun'u öldürebildi, ne Musa'yı öldürebildi Firavun, ne de kule siyasetiyle bir yara varabildi. O iman eden, gizli iman eden Müslüman daha da fazla ortaya çıktı. Firavun'un bu yalanları, bu aldatmalarına daha da çok sinirlendi ve o zaman tamamen kendini ortaya koydu ve silahlı mücadeleyi göze aldı. Artık o gizli mümin silahlı mücadeleye başladı. Artık kendisini iyice ortaya koydu ve ona değil bana tabi olun ey insanlar dedi. Firavun'un yolundan gitmeyin, gelin benim dediğime bakın dedi onlara. Dedi ki, وَقَالَ الَّذِي اَمَنْ O iman eden kişi, yani o gizli mümin dedi ki, يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ey milletim bana uyun, bana ittiba edin, size doğru yolu göstereyim, doğru yola hidayet edeyim. Elbette ki el-hadi olan Allah'tır. Elbette ki hidayet veren Allah'tır. İnsanlar hidayet veremezler. Ama burada açıkça Kur'an bu ifadeyi bize aktarıyor. Ehdikum dedi, size hidayet edeyim. Ama neye hidayet edeyim? Sabilur reşade hidayet edeyim. Doğru yolu yani size göstereyim demek istiyordu. Yoksa iman elbette ki Allah'ın elinde. Elbette ki İslam davetçileri kimseye iman ettiremezler. Allah'ın iman ettirmediğine kim ne anlatırsa anlatsın. Elbette ki hidayet Allah'ın elindedir ve bu sıfatı Allah insanlara vermemiştir. Ama burada bu mümin size doğru yolu göstereyim manasında gelin size doğru yolu hidayet edeyim diyor. Size doğru yolu öğreteyim manasında kullanıyordu. Demek ki o manada kullanılabildiğini görüyoruz. Nasıl ki yaratma kelimesi de öyle. Yaratma kelimesini normalde kullanmamak lazım. Ama yerine göre mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kullandığını görüyoruz. İnni ahluku lekum min at-tin ki hayati at-tayr fa enfuhu fihi feyakunu tayran bi iznillah diyordu. Ben size yaratırım diyordu. Topraktan, çamurdan bir kuş yaratırım, sonra üflerim. Çamura yani şekil veririm, kuş şekline getiririm çamuru. Sonra üflerim ve sonra Allah'ın izniyle kuş olur. Ama Allah'ın izniyle, benim emrimle değil. Feyekunu tayran bi iznillah. Allah'ın izniyle o kuş oluverir. Ama burada inni ahluku lekum diyordu. Ben sizin için yaratırım diyordu. Böyle bir kuş yaratırım. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam bu ifadeyi kullanıyor. Ahluku ifadesini kullanıyordu. Demek ki bunun sonunda eğer bir iznillah diyecekse, şekillendirmek manasında ve Allah'ın o gücü kuvveti kendinde yaratması manasında yaratma kelimesini kullanabiliyor demek ki. Yani Allah Azze ve Celle bana o kudreti verir ve ben onun izniyle yaratırım. O manada demek ki kullanılabiliyor. Ama herkes nasıl kullanacağını bilemeyeceği için bu kelimeyi kullanmamak, dikkat etmek daha doğrudur. Hazreti İsa bunu doğru bir şekilde kullanır. Kur'an bize onu doğru bir şekilde aktarır ama herkes bunu yapamaz. O yüzden bu gibi kelimeler kullanmaktan kaçınmak avam için daha doğru olandır. Aynı şekilde burada ben size hidayet edeyim diyor. Ehdikum ile sabilir reşad. Sizi sabilir reşade doğru yola sizi hidayet edeyim. Yani size doğru yolu göstereyim manasında kullanıyordu. Ve Firavun bir takım tuzaklar hazırlarken o mümin ise artık tamamen ortaya çıkmış, tavrını koymuş ve ona değil gelin bana uyun diyordu. Firavun'un ailesinden birisi olduğu için sözü etkiliydi. Firavun'un en yakınlarından ve üst düzeyde bir adam, her şeyi göze almış, makamını terk etmeyi göze almış. Davasının hatırına, Rabbinin hatırına bütün makamı terk etmiş. O güne kadar belki bir takım maksatlar için o makamda kalması gerektiğine inanmış ve kendini ortaya koymamıştı ama ne zaman ki kendini artık ortaya koyma gereğini duydu, her şeyi terk etti, bütün makamını terk etti, bütün saltanatını terk etti, ölümü göze aldı ve artık o saatten sonra bir mücahit var karşınızda, artık o bir mücahit bazı rivayetlere göre dağa çıkmış, askerleriyle beraber, kendine inanan askerleriyle birlikte dağa çıkmış ve Firavun'a karşı silahlı mücadeleye başlamıştı. Ve onlara seslenmeye devam ediyor. Diyordu ki ya kavmi tabi'uni, bana ittiba edin, bana uyun. Sadece inanın demiyordu yani. Sadece inanmak yetmez, ittiba lazım. Kur'an başka yerlerde de bu kelimeyi kullanır. Benden size bir hidayet geldiği zaman kim o hidayete uyarsa, ittiba ederse, ittiba şartı var yani. Sadece kabul etmek yetmiyor. Sadece doğruya iman etmek yetmiyor. O doğruya uymaya da iman etmek gerekiyor. Doğrunun doğruluğuna iman etmek ve doğruya uymanın gerekliliğine iman etmek, doğruya uymak zorundayım, ittiba etmek zorundayım diye inanmak. Gerekli olan iman bu. Bu şekilde olmazsa, sadece inanırsa ama uymayı gerekli görmezse, kendisi için uymayı gerekli görmezse bu iman değildir. Mesela ehli kitaptan birisi, Yahudi veya Hristiyan olan birisi, ben sizin kitabınızın Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorum dese, peygamberinizin de peygamber olduğuna inanıyorum dese, ama ben sizin kitabınıza ve peygamberinize uymak zorunda değilim dese, ittiba etmek zorunda değilim, sadece kabul ediyorum dese, bu iman değildir, bu adam kafir olmaya devam eder. Çünkü peygamberin peygamberliğini kabul etmek yetmez. Peygambere uymayı kabul etmek lazımdır. Peygamberin peygamberliğini kabul etmek, Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul etmek yetmez. Ona uymanın gerekli olduğunu da kabul etmesi icap eder. Ama tam olarak uyamayabilir. Müslümanlar da tam olarak uyamıyorlar. Uyamıyoruz. O olabilir. O ne kadar uymadıysa o kadar günah olur. Kafir olmuş olmaz. Ama ona uymayı kabul ediyorsam, fakat uymanın gerekliliğini kabul etmiyorsa, ben uymak zorunda değilim, ben kendi kitabıma uyarım diyorsa, o bozulmuş, tahrif edilmiş, aslı bulunmayan, insanlar tarafından yazılmış, insan sözünden başka hiçbir şey olmayan, o kitaplara, yüzlerce İncil'in içinden seçilmiş 4 tanesine, birbiriyle çelişkiler içinde olan o İncil'lere uymayı, Allah'ın kitabına uymak zannederse, hem Allah'ın kitabı olmayan bir şeye Allah'ın kitabı dediği için kafir olur, hem de ona artık uyulamayacağı, onun devrinin geçmesi söz konusu olduğu halde hala ona uyarım dediği için kafir olur. Hem de peygamberimize uymayı kabul etmediği için, Kur'an'a uymayı gerekli görmediği için, onu sadece Araplara gelmiş bir kitap olarak gördüğü için de kafir olur. Yani sadece kabul etmek yetmez. Peygamberin veya kitabın, kitaba iman veya peygambere iman kafi değil. Yani onun Allah'ın peygamberi olduğuna, Allah'ın kitabı olduğuna iman kafi değil. Ona uymanın gerekliliğine, ittibaya iman gerekmektedir. O yüzden burada da onu söylüyor. Yani sadece inanmak yetmez. Bana tabi olun. Ey ben de Musa ile beraberim diyenler, kalbim sizinle beraberdir diyenler ama bedenim sizinle beraber olamıyor diyenler. Böyle olmaz diyor yani, ittiba edeceksiniz. Bedenleriniz bizimle beraber olacak. Yalnız kalpleriniz değil. Gönlüm seninle diyenler kabul edilmeyecek. Kıyamet gününde benim gönlüm de filanlarla birlikteydi ya Rabbi. Ama onlara uymadım, onlara katılmadım, rahatımı düşündüm. Böyle diyenler kabul edilmeyecek. Burada o gizli mümin ne diyor? Bana inanın demiyor. Bana uyun diyordu. Bana ittiba edin. Benle beraber olun. Mücadeleye katılın. Öyle söylüyordu. Artık tamamen ipler kopmuş demek ki. Artık anlaşılıyor ki Firavun'un karşısına geçmiş. Ve artık Firavun'la konuşmaya bile gerek görmüyor. Milletine sesleniyor. Ey milletim diye seslenmeye başlıyor. Taraftar toplamaya başlıyor. Onlarla artık dağa çıkıyor. Bir silahlı mücadeleye başlayacağının işaretlerini veriyor. Hazreti Musa ile birlikte mücadeleye katılacağının işaretlerini veriyor. Ve böyle olanı Allah Azze ve Celle korumaz mı? Kendi canını tehlikeye atan, Allah'ın davası uğrunda makamından fedakarlık yapan, böyle bir mümini Allah korumaz mı? Allah Azze ve Celle onu korudu. Onlara diyordu ki, gelin bana uyun, sizi sabilur reşade, doğru yola sizi ileteyim. Doğru yola. Demek ki Allah'tan gelen doğrudur. Rüşte ulaşmak isteyenler, reşit olmak isteyenler Allah'tan gelene bakmalı. Allah'ın dışında başkalarının kafalarından uydurdukları yollar sabilur reşat değildir. Sabilur reşat Allah'tan gelendir. Allah'ın dışında insanların kafalarından uydurdukları, bir kısmı doğru olsa bile diğer kısmı yanlış olur. Birbiriyle tenakuzlar içerisinde olur. Dolayısıyla hiçbir zaman reşat yolu değildir. Onlar insanları hiçbir zaman doğru yola götürmezler. İşte bakın dünyanın haline. İşte bakın Allah'tan gelene uymadılar. İnsanların ortaya koyduğu ideolojilerin peşinden gittiler. Buyurun bakın bakalım dünyanın haline. Her gün terör daha da azıyor. Ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık her gün daha da artıyor. Polis sayısı her gün artıyor, hapishaneler her gün artıyor, suçlar da her gün artıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü sabilur reşada götürmediler toplumu. Allah'tan gelen yol doğru olandı. Çünkü Allah insanları tanır, çünkü kendi yarattı.
Sen insanı tanımıyorsun ki insana yol gösteriyorsun. Sen mi yarattın ki insanları ey ideolojiler uyduranlar? Ey memleketleri idare edenler, ey benim dediğim olacak diyenler, Allah'ın dediğinin zamanı değildir diyenler, onun zamanı geçti diyenler, 1400 sene evvelki insan gibi değil mi bugünün insanı da? Herkes anasından aynı şekilde doğuyor. Her doğan çocuk aynı fıtratla, aynı programa göre programlanmış olarak dünyaya geliyor. Allah'ın kitabı bütün çağlara uygundur. İnsanların kanunlarına benzetiyorlar. İnsanların kanunları elbette bugünkü kanun yarına uymuyor. Çünkü insan kanunudur. Çünkü insanlar geleceği bilmiyorlar. Gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemiyorlar. Çünkü insan insanı tanıyamıyor. Ama Allah öyle mi? Allah geleceği de bilir. İnsanı da bilir. Dolayısıyla Allah'ı insana benzetemeyiz. Allah'ın koyduğu kanunları da insan kanunlarına benzetemeyiz. 1400 sene evvelinin kanunları bugüne uyar mı diyemeyiz. Çünkü o Allah'ın kanunu. İnsanın olsaydı haklısınız. İnsanınki uymaz. Hatta insanlar bugün kanun koyuyor, bugüne bile uygun düşmüyor. Bırakın 1400 sene sonrasını. Ama Allah insan gibi midir? Böyle bir bakış Allah'ı insan makamına indirmek olur. O yüzden Sebilur Reşat Allah'tan gelendir. Allah'tan gelmeyenler Sebilur Reşat olamadılar, olamayacaklar. Hep bozdular. Toplumları her gün daha çok bozuyorlar. Olmadı başka bir anayasa, olmadı başka bir kanun. Ne hakkınız var? Ne hakkınız var insanları kobay gibi kullanmaya? Şu beyaz fareler var ya hani, o beyaz fareler üzerine deneyler yapıyorlar ya, aynen öyle toplumlar üzerinde deneyler yapmaya ne hakları var? Her sene yeni bir kanun, 5-10 yılda bir yeni bir anayasa. Ne hakları var insanlar üzerinde böyle deneyler yapmaya? Kafalarına göre Sebilur Reşat tayin etmeye ne hakları var? İnsanlar onlar mı yarattı? Dünyayı onlar mı yarattı? İnsanların rızkını onlar mı veriyor ki böyle bir hakları olsun? İşte o şahıs diyordu ki gelin bana tabi olun ki Sebilur Reşat'a gidesiniz. Doğru yolu bulabilirsiniz. Yoksa siz firavunların gösterdiği yol ile gidecek olursanız doğru yola hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Çünkü Firavun bir insandır sonuçta. Ya kavmi innema hazil hayatud dunya meta. Ey milletim dedi. Şu dünya hayatına aldanmayın. Bu dünya hayatı geçici bir menfaattan başka bir şey değil. Sadece bir geçimliktir, kısa bir yerdir. Kısa bir hayattır. Bu şekilde demek istiyordu ki gelin bana tabi olun. Gelin benle beraber Firavun'a karşı mücadele edin. Korkmayın sonuçta öldürülseniz ki ne olur? Firavun tarafından şehit edilseniz şereftir. Bir şey kaybetmezsiniz ki zaten dünya hayatı bir metadır. Bir geçimliktir, bir menfaattır. Basit bir menfaattır, kısa bir menfaattır. Bunun için mi şerefinizden olacaksınız? Bu dünyada biraz daha fazla yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Korkakça yaşarsanız, firavunlara karşı mücadele etmezseniz, daha uzun yaşayacağınızı mı sanıyorsunuz? Korkaklığın ömrünüzü uzatacağını mı sanıyorsunuz? Onun için mi mücadeleye katılmıyorsunuz? Daha uzun yaşamak için mi? Korkaklığın ömrü uzattığını size kim söyledi? Cesaretin ömrü kısalttığını size kim söyledi? Cesaret ömrü kısaltmıyor. Korkaklık da ömrü uzatmıyor. Ey milletim diyordu, gelin bana tabi olun, dünyaya aldanmayın. Şeref kazanacaksınız. Firavun'a karşı mücadeleye katılın ki şeref kazanasınız, dünyaya dalmayasınız ki şerefinizi kaybetmeyesiniz. Bu şekilde onları mücadeleye davet ediyordu.
Buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki İslam davetçileri insanlara İslam'ı anlatırken dünya sevgisi üzerinde çok durmalılar. Dünya sevgisini kalplerinden atmanın yollarını bulmalılar. Dünya sevgisi insanların kalplerinde bu kadar kuvvetli bir şekilde varken bu insanları mücadeleye davet etmek boşuna bir gayrettir. Dünya sevgisini kalplerinden atmak lazımdır. İşte burada bu İslam davetçisinin bunu yaptığını görüyoruz. Gelin bana tabi olun, Firavun'a karşı mücadele verelim birlikte dedikten sonra dünya hayatına aldanmayın diyordu. Biliyordu ki dünya hayatı onları aldatacak, onları mücadeleden uzaklaştıracak, onları korkaklaştıracak. Bu dünya sevgisi yüzünden görevlerini yapmayacaklar biliyordu. O yüzden onlara dünyanın basit olduğunu anlatıyordu öncelikle. Ama ahirete gelince وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Ama ahiret muhakkak ki o darul karardır. Asıl kalınacak yer orasıdır. Dünya yani darul karar değildir. Daima orada kalacak değilsin. Ama darul karar ahirettir. Orada devamlı kalacaksınız. Siz onu hesaba katmalısınız diyordu. Geçici olana bakmayın, ebedi olana bakın diyordu. Dolayısıyla mücadele edecek olan insanların ahirete imanının kuvvetli olması gerekmektedir. Ahirete iman kuvvetlendirilmediği müddetçe insanın bu mücadelede bir ömür boyu devam etmesi mümkün olmayacaktır. Allah'a iman ve ahirete iman kuvvetli olmadığı müddetçe insan bu mücadelede uzun süre dayanamaz. Bir gün değil, beş gün değil, bir sene değil, beş sene değil. Ömür boyunca, ölüm gelene kadar bu mücadeleden ayrılmamak, hep firavunlara karşı olmak ve firavunlara karşı olanlarla beraber olmak, yeni bir nesil hazırlayabilmek için mücadele içinde olmak, aldatılmamış olan bir nesil, hakikatler öğrenmiş olan bir nesil, Rabbini seven bir nesil, doğruyu yaşamak isteyen bir nesil, o nesli Allah'tan ne kadar koparmak isterlerse istesinler, yine de Allah'tan ve Allah'ın davasından kopmayacak olan bir nesil. Böyle bir nesil hazırlama göreviyle görevli olanlar, dünyayı sevmemek zorundadırlar. Burada bu gizli Müslümanın onları zühde davet ettiğini görüyoruz. Dünya sevgisini kalplerinden atmaya davet ettiğini görüyoruz. Çünkü her dava adamı bilir ki insanların davaya katılmamaları dünya sevgisindendir. Her dava adamı bunu görür. Bin kişiyi anlatır. 900'ünün uzaklaştığını görür. Hepsinde de aynı şeyin olduğunu görür. Kimin kalbinde dünya sevgisi varsa onlar bu davaya katılmamışlardır. Her dava adamı bunu görür ve o yüzden o mesele üzerinde özellikle durması gerektiğini anlar. Burada da bu gizli müminin halinin bu olduğunu görüyoruz. Hemen anladı meseleyi. Birkaç kelime anlattı insanlara. Hemen anlamaya başladı. Bunlar neden katılmıyorlar kendisine? Bunlar neden kendiyle beraber mücadele etmiyorlar? Hemen anladı meseleyi. Bunların kalbinde dünya sevgisi var. Hemen anladı. Ve dedi ki ey milletim, bu dünya basit. Bu dünyaya aldanmayın. Darul karar olan, kalacağınız, devamlı kalacağınız, karar kılacağınız, ayrılmayacağınız yer ahirettir. Bu dünya değil. Burayı nasılsa bırakıp gideceksiniz. İnsanlar öleceklerini kesin olarak bilirler. Ama sanki kesin olarak ölmeyecekmiş gibi de yaşamak isterler. Garip bir şeydir bu. Anlaşılması çok zordur. İmtihan olsun diye Allah Azze ve Celle böyle yaratmış. Kim direnecek ve unutmayacak ölüm gerçeğini? Nefis ve şeytan hep unutturmak isteyecek. İnsanlar unutturmak isteyecekler ama o bunlara karşı mücadele edecek. Ve hiçbir zaman ölüm gerçeğini unutmayacak. Dünya hayatı ve dünya hayatının nimetleri İslam'a göre farklı şeyler. Burada bu gizli mümin, artık açık mümin diyelim.
artık kendine iyice açığa koymuş olan bu Müslüman, onlara dünya nimetlerine aldanmamaları gerektiğini öğretiyordu. Dünya nimetleri önemli değil diyordu. Önemli olan dünya hayatını kazanmanız. Bu dünya hayatını değerlendirmeniz, dünya hayatını kaybedip de dünya nimetlerini biraz daha zevk sefa içinde yaşasanız ne olacak ki diyordu. Şerefinizi kaybetmiş bir şekilde yaşamanın ne önemi olabilir? Her gün kebaplar yese, muzlar yese ama şerefini kaybetmiş olsa, mücadele etmesi gerektiği halde mücadele etmiyor olsa, böyle bir hayat güzel bir hayat mıdır? Hak yolda mücadele eden adam kuru ekmek yese mutludur. Çünkü Rabbi yolunda mücadele etmektedir. Çünkü peygamberine benzemektedir. Müslüman peygamberine benzedikçe mutlu olur. Karunlara, zenginlere benzedikçe değil, lüks içinde yaşadıkça değil, lüks arabalara bindikçe değil, lüks elbiseler giydikçe değil, Müslüman peygamberine benzediği miktarca mutludur. Ne kadar benziyorsa o kadar mutludur. Onlara dünya hayatının basitliğini anlatıyordu. Gelin diyordu, dünya nimetlerine önem vermeyin. Dünya hayatının nimetlerine, dünya hayatına önem verin. Dünya, yani dünyada kaldığınız zamanı değerlendirin. Hayatınızı değerlendirin. Bir defa bu dünyaya geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Bir daha gelmeyeceksiniz ki hani birinci hayatımda yapmadım, ikinci hayatımda yapayım diyebilirsiniz. Yok böyle bir şey. Birinci hayatımda başarılı olmadım. Birinci hayatımda dünyaya daldım, dünya nimetlerine daldım. İkinci hayatımda bu sefer ahirete yöneleceğim diyemeyeceksiniz. Bir kez dünyaya geldiniz. Bir daha gelmeyeceksiniz. Neyiniz varsa ortaya koyun. Neyiniz varsa, bu pazar herkes için bir defa açılır, iki kez açılmaz. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ O ölenler dünyaya, dünyadakilere geri dönmezler. Geri dönüş yok yani. Bir defa bu dünyaya geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Bu Müslüman onlara darul kararı hatırlatıyordu. Darul karar, karar kılacağınız memleket, kalacağınız, sürekli kalacağınız, hep kalacağınız, hiç ölmeyeceğiniz memlekete göre hazırlanın. O çok kıymet verdiğiniz şeyler hepsi gidecek elinizden. Hazreti İsa bir gün çöplüğün kenarından geçerken dedi ki, bakın şu çöplüğe, ne kadar kıymet verdiğiniz şey varsa hepsi orada. İnsan kemikleri de vardı, elbise artıkları da vardı, yemek artıkları da vardı orada. Bakın dedi, kıymet verdiğiniz insanların kemikleri. Bu insanlar geçmişte kıymet verilen insanlardı. Bakın şu elbiseler, herkes onlar için dünyanın parasını dökerdi. Bakın şu yiyecek artıklarını, herkes bunlar için birbirini öldürürdü. Ama bakın şu anda ne durumdadırlar, işte dünya budur diyordu. Bütün peygamberlerin söylemi aynıdır. Çünkü bütün peygamberler aynı mektebin talebesidirler. Bu şekilde bu gizli mümin onlara konuşmaya devam ediyor. Men amile seyyi'eten fela yuczâ illa mislehem. Kim ki bir kötülük yapsa başkasıyla değil ancak onun misliyle cezalandırılır. Fazlasıyla değil yani. Yani bir suç işlediyse iki kat ceza görmez mesela. Ne kadar suç işlediyse o kadar ceza görür. Kafirlere gelince onlar ebediyen cehennemde kalacaklar. Peki o nasıl oluyor? Böyle bir sual akla gelebilir. Kafirler ebediyen cehennemde kalacaklar. Hani herkes misliyle karşılık görürdü. Demek ki ebedi cehennem onun cezasının mislidir. Demek ki o öyle bir günah işlemiştir ki, demek ki küfür ve şirk öyle bir günahtır, öyle bir cinayettir ki, demek ki ebedi cehennem onun mislidir, dengidir. Fazla değil yani. Anlayamamış olabiliriz. Kafamız küçük, sığmayabilir. Allah kıyamet gününde anlamayanları anlatır. İslam'ın görüşü budur. Bunu böyle kabul etmek zorunda Müslüman. Kafir için cehennem ebedidir. Diğer görüşler doğru olamaz. Uzun süre kalacaklar gibi görüşler, halidine fiha ebede gibi ifadeleri uzun süre şeklinde anlamak doğru olamaz. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Bütün ulema içinden bir elin parmakları kadar olanların dışında %99,5 bir alimlerin hepsinin görüşü budur. Kafir orada ebediyen kalacaktır. Ayetler bunu açıkça ifade ediyor. Böyle tevilleri yapmamızı gerektiren bir durum yoktur. Halidine fiha ebede diyorsa o kadar. Demek ki orada ebediyen kalacaklar. Başka türlü tevili gerektiren bir durum yok ki. Hadislerde de aynı ifadeleri görüyoruz. Onların orada ebedi kalacağını anlatıyor. O halde başka türlü tevile hacet yok. Başka ayetler olsaydı, başka türlü tevil yapmayı gerektiren başka ayetler olsaydı tevil caiz olurdu. Ama öyle bir durum yok ki. Neden biz bunu uzun süre şeklinde anlayalım ki? Ebedi cehennemde kalacaklar, evet. Ebediyen kalacaklar demek ki küfür ve şirk ebedi cezayı gerektiren, sonsuz cezayı gerektiren sonsuz bir cinayettir, sonsuz bir günahtır. Dediğim gibi insanın aklına sığmayabilir sonsuzluk. Sonsuz bir azap akla sığmayabilir. Ama doğrusu budur. Aklımız zaten her meseleyi anlamıyor ki. Aklımız zaten sonsuz cenneti de anlamıyor ki. Anlamıyoruz. Ama İslam böyle söylüyor, böyle kabul etmek zorundayız. Anlayamayanlar Allah Azze ve Celle'ye kıyamet günü sorsunlar. Cennete girsinler ve cennette Rablerine sorsunlar. Ya Rabbi dünyadayken anlayamamıştım ebedi cehennemi. Anlatır mısın? Neden ebedi cehennem desinler? Rabler onları ikna edecektir. Çünkü küfür sonsuz bir cinayettir. Allah'ın sonsuz nimetini inkardır. Sonsuz derecede bir suçtur. Dolayısıyla sonsuz azap haktır. Allah Azze ve Celle burada açıkça men amile seyyi'e, kim ki bir seyyi'e, bir günah işleyecek olursa fela yüzze illa misleha, başka türlü değil ancak misliyle cezalandırılır. Misliyle. Ama ve men amile salihan min zekerin ev unsa, kadın veya erkekten hangisi olursa olsun fark etmez. Kadın veya erkekten her kim ki salih amel işleyecek olursa ve huve mümin, o da mümin olmak şartıyla, kendisi mümin olarak iman etmiş bir kimse olarak salih ameller işlediyse, yani demek ki iman etmemiş ise salih ameller kabul edilmeyecek. O yüzden Kur'an-ı Kerim daima ellezine amenu ve amilu salihat der. İman edenler ve salih ameller işleyenler. İman ettikten sonra salih amel yani kabul oluyor. Yani iman etmeyen adamın salih amelleri olsa da kabul edilmeyecek. O yüzden burada Allah Azze ve Celle vav haliye ile ifade ediyor. Zeker veya unsa'dan, kadın veya erkekten hangisi olursa olsun. Demek ki bu noktada fark yok. Yani kadına bir, erkeğe iki, mirasta öyledir, dünyada öyledir. Çünkü dünyada görev itibariyle erkek ailesini geçindirmek zorunda olduğu için öyledir. Erkeğin daha çok paraya ihtiyacı olduğu için, iş yapmak zorunda olduğu için, ev geçindirmek zorunda olduğu için öyledir. O mirasta öyledir ama ahirette öyle değildir. Zekerden ne de unsadan farkı yok. Kadın ve erkek hangisi olursa olsun bir salih amel işlerse ve huve mümin, ama mümin olmak şartıyla, kendisi mümin iken, yani mümin değilse istediği kadar salih amel işlesin. Şu lambayı bulan adam mesela tüm insanlığın hayrına bu icadı yapmış olabilir ama iman yoksa kalbinde kendisine zerre kadar faydası yoktur. İnsanlık adına mı yaptı? İnsanlık onun mükafatını versin o zaman kıyamet gününde. İnsanlar için yaptıysa insanlardan mükafatını istesin bakayım, verebilecekler mi kendine? Şöhret olmak için yaptıysa zaten bir şey isteyemez. Para kazanmak için yaptıysa aynı şekilde. Ya da hoşuna gidiyorduysa, bilimle uğraşmak ona zevk veriyorduysa yine aynı şekilde. mümin olmadığı müddetçe hiçbir amel kabul edilmeyecektir. Ama kötü işlerle uğraşan bir kafir ile iyi işlerle uğraşan bir kafir elbette ki cehennemdeki yerleri de aynı olmayacaktır. İyilik yapan ama iman etmemiş bir insan, Allah'ı bilmemiş insanları biliyor. Rabbini tanımamış, Rabbinin otoritesini kabul etmemiş ama insanlara iyilik yapmaktan zevk alıyor. Bunun bir kıymeti yoktur. Gene ebedi cehennemliktir. Ama cehennemde tabaka tabakadır elbette. Böyle insanlara iyilik yapan bir kafir ile insanlara kötülük yapan bir kafir elbette ki cehennemdeki yeri tabakası aynı değildir. Ama hepsi de ebediyen cehennemdedirler. Hangi tabakada olurlarsa olsunlar. Kafir ise, iman etmemiş ise, ne kadar salih amel işlerse işlesin, her gün 100 tane insanın karnını doyursun, 1000 tane adama elbise giydirsin, İsterse büyük sofralar açsın, her gün 1000 kişiye yemek versin. Allah için yapmayanınkini Allah neden kabul etsin? İman etmemiş adamınkini Allah neden kabul etsin? Allah kendisi için yapılanı kabul eder. İnsanlık için yapılanı Allah neden kabul etsin? İnsanlık insanlık deyip onu da bir puta çevirdiler. Çeşit çeşit putlar uyduruyorlar. Hümanizmi de bir puta çevirdiler. Her şeyi insanlık adına, insanlık namına, bir fakire yardım ederken insanlık namına veriyorsan ahirette sevabını göremeyeceksin. Allah namına veriyorsan sevabını göreceksin. İnsanlık da neymiş yani? İnsanlar senin kıyamet günü mükafatını mı verecekler? İnsan Rabbi için yapmalı. Her ne yapıyorsa, küçük büyük her şey Rabbinin rızası için olmalı. O ancak o zaman makbul olur. Ve işte o mümin anlatıyor. Diyor ki korkmayın ey kardeşlerim. Gelin Firavun'a karşı mücadele edelim. Bu dünya hayatı geçicidir. Asıl kalınacak olan, ebedi olan ve mükemmel olan yer ahirettir. Orada yok yok. Orada her istediğiniz verilecek. Orada nimetler içinde olacaksınız ve orada ebedi kalacaksınız. Ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacaksınız. Kötü söz duymayacaksınız. Azap görmeyeceksiniz. İhtiyarlamayacaksınız. Hasta olmayacaksınız. Darul karar işte orası. Böyle bir yerde kalınır. Bu dünyada padişah olsan ne? Ki zaten sonunda öleceksin. Bırakın bu dünyayı diyordu onlara. Gelin mücadeleye katılın ve bilin ki Allah Azze ve Celle eğer salih ameller işlerseniz, Firavun'a karşı mücadelede benle beraber olursanız, salih ameller işlerseniz, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Onlar cennete girerler. يُرْزَقُونَ ف۪يهَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Orada ebedi olarak, hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Ebediyen hesapsız bir şekilde rızıklanırlar. Yani ceza misliyle, günah ne kadarsa ceza da o kadar. Ama sevap öyle değil. Yani burada adalet kanunu kafirlere, zalimlere, günahkarlara, cehennemlik ameller işleyenlere adalet kanunu var. Adalete göre hükmediliyor. Ama cennete girecek olanlara adalet kanununa göre hükmedilmiyor. İhsan kanununa göre hükmediliyor. Onlara ihsanda bulunuluyor yani. Yani Allah Azze ve Celle demek istiyor ki kim bir kötülük işlerse misliyle cezalandırılır. Yani fazlasıyla değil, 1'e 10, 1'e 100 katıyla değil, 1'e 1 olarak cezalandırılır. Ve aynı zamanda demek istiyor ki, kötülük yapanın cezası yani karşılığı kötülük değil midir? Bu adalet değil midir? Yani kötülük yapana bir de Allah cenneti mi verecek? Kötülüğün karşılığı, kötülüktür yani, mislidir yani. Kötülük yapana mükafat mı verilecek? Elbette ki ceza verilecek demek istediği gibi, aynı zamanda misliyle verilecek, fazlasıyla değil yani. Dolayısıyla kafir ebediyen cehennemlikse demek misli odur. Demek ki biz anlayamıyoruz. Kısa bir hayata karşı ebedi bir cehennem bize sanki misli değilmiş gibi geliyor. Demek ki biz anlayamıyoruz. Demek ki misli oymuş. Rabbimiz öyle diyorsa öyledir. Demek ki o onun mislidir. Dengi odur demek ki. Biz anlayamayabiliriz. Salih ameller işleyenlere gelince, onlara da birebir verilseydi ya, hani adalet kanunu gereğince, hayır, onlara ebedi bir cennet veriliyor. Birebir verilecek olsa, insan zaten bu dünyadaki nimetlerinin karşılığını bile veremiyor ki Allah'a. Ya ne kadar sevap işlersek işleyelim, ahirete hiçbir şeyimiz olmaz. Çünkü biz ne kadar sevap işlersek işleyelim, bu dünyada Allah'ın verdiği nimetler var. O nimetler ne olacak? Biz hep terazinin bir kefesine kendi hayırlı amellerimizi koymak istiyoruz. Bu tarafa, diğer kefedeyse Allah'ın verdiği nimetler var. Onları görmek ve düşünmek istemiyoruz. Bir tarafına amellerinizi koyun ama diğer tarafına da Allah'ın verdiği nimetleri koyun bakalım. Amelleriniz o nimetleri karşılıyor mu? Karşılamaz. Bir insan oruçlu olarak ömür boyunca Allah yolunda cihad etse veya secdeden başını kaldırmasa bir gözün bile hakkını ödeyemez. Dolayısıyla aslında insan amelleriyle cennete girmiyor. Hem bu dünyada verilen nimetler çoktur. Onların zaten ödeyemiyoruz. Daha cenneti nasıl kazanacağız? Bu nimetlerin hakkını veremiyoruz. Dolayısıyla insan aslında cenneti hak etmemektedir. Edemez. Hayırlı ameller ne kadar işlerse işlesin, cenneti hak edemez. Çünkü zaten bu dünyada yaptıklarının misli mislini almaktadır Allah'tan. Peşin olarak almaktadır. Bu dünyada verilen nimetler zaten yaptıklarımızdan çok fazladır. Ne cenneti? Cennet hakkımız değildir. Cennet Allah'ın bize bir lütfudur. Ameller de o lütfa ulaşmak içindir. Amel ile insan cenneti kazanmıyor. Allah'ın verdiği nimetlerin belki bir kısmının karşılığını verebilmiş oluyor. O kadar. Cenneti kazanmıyor. O zaman cennete amellerimizle girmiyorsak amel neden? Neden? Allah'ın rahmetini celbetmek için. Biz amelle girmiyoruz cennete. Rahmetle giriyoruz cennete. Rahmet edilmesi için de amel işlememiz lazım. Allah Azze ve Celle'nin bize rahmet etmesi için bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ya Rabbi şunları yaptım, şunları da yapamadım, beni bağışla dememiz lazım. Hiçbir şey yapmayan adam hangi yüzle böyle dua edecek? Bir şeyler yapacak ki, kulluk görevini yapacak ki, Ya Rabbi şunları yaptım, gücüm bu kadarına yetti, gerisini sen affet diyecek ki Allah da affedecek. Beni cennetine koy Ya Rabbi diyecek, Allah da kabul edecek. Bir şeyler yapacak ki ondan sonra rahmete müstahak olacak. Yani insanın ameli rahmeti kazanmak içindir. Bazı kimseler bunlarla ilgili hadisleri inkar ediyorlar. Hadis inkarcıları, bunların bir kısmı kendini hadis inkarcısı zannetmiyor ama bal gibi hadis inkar edip duruyor. Her gün birkaç hadis inkar ediyor. Her konuşmasında bazı hadisler inkar ediyor. Hem de Buhari, Müslim gibi önemli hadis kaynaklarındaki hadisleri bile inkar ediyor. Senedinin sahih olduğunu söylediği halde yine inkar ediyor. Güya onun aklına göre Kur'an'ın mantığına tersmiş o hadisler. İnsanın cennete amellerle giremeyeceğini, Allah'ın rahmetiyle gireceğini ifade eden hadisler. Sen de mi ya Resulallah dediler? Evet dedi. Ben de amellerimle giremem, rahmetle gireceğim. Bu gibi hadisler inkar ediyorlar. Bunu güya Kur'an'a ters buluyorlar. Güya bak mesela burada men amile salihan diyor. Kim salih amel işlerse cennete girer. Demek ki insan yani cenneti ameliyle kazanıyor. Bu Kur'an, Kur'an böyle diyor diyorlar. Hadislerdeki buna terstir diyorlar. O halde bunu kabul edemeyiz diyorlar. Hadis inkarcılığı yapmak istiyorsan ne halin varsa gör. Ama şunu bilesin ki ya kafan çalışmıyor ya kalbinde bir arıza var. Ya kafan çalışmıyor, tevil yapmayı bilmiyorsun, ilim sahibi sanıyorsun kendini ama tevil bilmiyorsun. Ya da kalbinde bir arıza var, tevili gördüğün halde o tevile başvurmuyorsun. İnkar etmek istiyorsun, farklı olmak istiyorsun. Herkesin dediğinin tersini söylemek istiyorsun. Bütün alimler, müçtehitler, muhaddisler, müfessirler böyle demiş ya. Sen onun tersini söyleyerek farklı bir adam olmak istiyorsun. Halbuki böyle adam olunmaz. Hadisler ayete nasıl ters olabilir? Böyle bir şey yok ki. Bu ayette insan ameliyle mi girecek diyor cennete? Kim salih amel işlerse diyor. Kim salih amel işlerse. Onlar fe ulaike yedhulun el cenne. Cennete girerler. Salih amel işlerse cennete girer. Mümin ise, iman etmişse bu salih amelle mi girdiğini gösteriyor. Salih amelle girdiğini göstermiyor. Salih amel sayesinde Allah'ın onu cennete koyduğunu gösteriyor. Yani amel cenneti kazanmaya kafi değildir. Çünkü cennet ebedidir. Ne kadar sevap işlersen işle, ebedi bir cenneti kazanabilecek kadar işleyemezsin. Bu lütuftur. Haydi diyelim ki amellerinle cennetin kokusunu almayı hak ettin. Haydi diyelim ki orada 5 sene 10 sene kalmayı hak ettin. Haydi öyle kabul edelim bir an için. İnsan neyle ebedi cenneti kazanabilir? Nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Haydi diyelim ki orada 5-10 sene kalmayı hak ettin. Haydi diyelim ki milyar sene kalmayı hak ettin. Etmedin de haydi öyle diyelim yani bir an için. Peki ebediyeti nasıl hak ettin? Böyle bir şey olamaz. Ve Allah Azze ve Celle kullarını kendi lütfuyla cennetine koymak istemektedir. O yüzden kullarına ebedi cenneti hak ettireceği bir amel göstermemiştir. Böyle bir imkan vermemiştir. Kendisi lütfuyla cennetine koymak istiyor. Kullar kazanmış olsun istemiyor. Kullar amel işlesinler, rahmeti kazansınlar. Rahmetiyle Allah kullarını kendisi cennete koyar. Bu şekilde anlaşıldığı zaman hadisler inkar etmenin bir gereği var mı? Ayet zaten öyle bir şey onun aksini söylemiyor ki. Ameliyle cennete giriyor, rahmetle girmiyor demiyor ki ayet. Ayet öyle bir şey demiyor ki. Ayet salih amel işleyenler cennete girerler diyor. Yani Allah'ın rahmetini kazanırlar ve rahmetle cennete girerler. Hadislerle ayetin bir tenakuzu söz konusu değil. Ve bunlar kim salih amel işlerse mümin olarak onlar cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklanırlar. Hesapsız olarak. İnsanın amel hesapsız mıdır? İnsan amelinin bir sınırı vardır. Ameli bir yere kadardır. 5 tanedir, 10 tanedir, 5 milyon tanedir. Her neyse hesapsız değildir ameli.
Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hesapsız rızıklanırlar. Haydi cennetin bir miktarı hakkı olsa bile geri kalanı nedir? Allah'ın lütfundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla ayetle hadis arasında bir çelişki söz konusu değildir. Bu gizli mümin onları buna davet ediyordu. Gelin diyordu, salih amel işleyin. Gelin Allah sizin günahlarınıza bir ceza verir ama sevaplarınıza sonsuz sevap verir. Hayırlı işlerinize size ebedi cennet verir. Korkmayın, gelin bana katılın demek istiyordu. Gelin cennet istemiyor musunuz? Gelin ebediyen cennet istiyorsanız gelin katılın. Bu adam bu konuşmayı camide yapmıyor. Bu adam bu konuşmayı savaş meydanlarında yapıyor. Bu adam bu konuşmayı belki gizli evlerde yapıyor. Bu adam bu konuşmayı milletini bir yerlerde topluyor, oralarda yapıyor. Artık ipler kopmuş Firavun'la. Karşı karşıya gelmişler. Artık silahlar, teçhizatlar, her şey hazırlanmış. Ve ey milletim diyor, gelin bana tabi olun. Firavundan nasıl kurtulacağız diye korkmayın. Ona nasıl karşı geleceğiz diye korkmayın. Dünya geçicidir. Asıl yeri düşünün, ahireti düşünün diyordu. Ve Allah Azze ve Celle yolunda ölürseniz Allah size bunu misli misli verecek zaten. Kimine bire 10, kimine bire 100, kimine bire 700, kimine bire 700 bin. Gerek Kur'an'da gerek hadislerde böyle bire 700'e kadar ifadeler var. Bu 700'den fazla olmaz demek değil. Vallahi yudaifu limen yeşe. Allah istediğine daha da arttırır. 700 bin de yapar, 700 milyar da yapar. Ama diyeceksiniz ki 700 de olsa, 700 milyon da olsa sonuçta biter. Sonsuzluğun yanında bu bir hiçtir. Aslında Allah Azze ve Celle cennete koyduğu kullarına bire 700 değil, bire sonsuz vermektedir. O bire 10, bire 100, bire 700 gibi ifadeler ise cennet ehlinin derecelerini belirlemek içindir. Herkesin derecesi var. Cehennemlikler derece derece olduğu gibi cennetlikler de öyle. Dereceleri tayin edilirken 1'e 10, 1'e 700 ameline göre tayin edilir, yerleri belirlenir. Ama hepsi de orada ebediyen kalırlar. Dolayısıyla aslında hepsine 1'e 10, 1'e 700 değil 1'e sonsuz verilmiş olmaktadır. Böyle konuştu ve dedi ki ya kavmi ve ya kavmi ma li ed'ukum ila neca. Ey milletim, bana ne oluyor ki sizi ben kurtuluşa davet ediyorum ve ted'unani ilen nar, siz de ben ateşe davet ediyorsunuz. Ben sizi kurtuluşa, tevhide davet ediyorum. Kurtuluş, necat, tevhiddir. Tevhid insanı ebedi cehennemden kurtardığı gibi ahirette, dünyada da kullara kulluk yapmaktan kurtarır. İnsanı şerefli bir varlık yapar. Kendi gibi kullara kul olanlar onurlu olamazlar. Onurlu olanlar kullara kul olmazlar. Onurlu olanlar muvahhid olurlar. Allah'tan başka ilah ve otorite tanımazlar. İşte bu kurtuluştur. Bu gizli mümin, artık açık mümin böyle konuşmaya başladı. Dedi ki ben sizi kurtuluşa davet ediyorum, siz ben ateşe. Ben size diyorum ki gelin Firavun'a karşı mücadele edelim. Dünyada da kurtulalım bu firavunlardan, bu diktatörlerden. Kullara kul olmaktan kurtulalım. Bizi yaratana kulluk yapalım. Onun dediği gerçek olsun. Onun dediği hakim olsun. İnsanların dediği değil. Ben sizi buna davet ediyorum. Tevhide. Özgürlüğe davet ediyorum. Özgürlük muvahhid olmakla mümkündür. Tevhid ehli olmayanlar Allah'tan başkalarına tapmak zorunda kalırlar. O zaman da özgür olamazlar. Ya şeytana taparlar, ya nefsine tapar, ya da insanlara tapar, ideolojilere tapar, liderlere tapar. Mutlaka birilerinin peşinden gidecektir. Ama şeytanın, ama nefsinin, ama insanların. ama ölmüşlerin ama hayatta olanların bir şeylerin peşinden gidecektir ve bu onursuzluktur. Onurlu insanlar kendileri gibi kul olanlara kulluk yapmazlar. Onurlu olanlar kendilerini yaratana kulluk yaparlar. Ondan başkasını da reddederler, tanımazlar. Seni tanımıyorum derler. İşte bu kurtuluştur. Öyle diyor bu Müslüman. Ben diyor sizi kurtuluşa davet ediyorum. Hem bu dünyada firavunlardan kurtulacaksınız. Gelin bana katılın. Bu firavunları devirelim diyor yani. Diğer taraftan da diyor ki ahirette de kurtulacaksınız. Ben sizi buna davet ediyorum. Siz ise ben ateşe, firavuna davet ediyorsunuz. Yani onlar ne diyorlardı ona? Kimi diyordu ki firavundan ayrılma. Kimi diyordu ki bak başına şöyle şöyle şeyler gelir ha. Bunu ateş olarak isimlendiriyor bu Müslüman. Sizin diyor beni bu davet ettiğiniz bu korkaklık, siz bana diyorsunuz ki aman yapma, aman etme, başına şunlar gelir. Bu dediğiniz şey benim için bir ateştir. Siz beni ateşe davet ediyorsunuz. Çünkü görevimi yapmazsam Allah bana bunun hesabını soracaktır. Neden insanlardan korktun da benden korkmadın? Dediği zaman ben ne diyeceğim? Ey kulum dünyadayken insanlardan korkuyordun, devletten korkuyordun, polisten korkuyordun, mahkemeden korkuyordun ama benden korkmuyordun. Ben sana bunun hesabını sorarım diyordum. Görevini yapmak zorundasın diyordum. Bu kitapta namazı da emrediyordum, cihadı da emrediyordum. Namaz kılıyordun, cihadı yapmıyordun. Aynı kitapta ikisi de. Oruç da bu kitapta, zekat da bu kitapta, cihat da bu kitabın içinde. Sen kolayını yapıyordun, zora gelince kaçıyordun. Onlardan korkuyordun, benden korkmuyordun. Ya böyle kendisine aman aman diyenler vardı. Onlara sesleniyordu. Siz ben ateşe çağırıyorsunuz. Korkak olmaya, cesaretsiz olmaya, görevlerimi yapmamaya beni buna davet ediyorsunuz. Ya da beni Firavun'a davet ediyorsunuz. Firavun'a itaat etmeye. Bu ateştir. Şirk ateştir. Tevhid kurtuluştur. Özgürlüktür. Şirkin sonucu ateştir. Dünyada da ateştir, ahirette de ateştir. Şirk içinde olan toplumlar, Allah'ın dediğini yapmayıp insanların dediğini yapan, insanları, ideolojileri Allah'ın makamına koyan, Allah'a itaat etmeyen, insanlara itaat edenler dünyada da huzur görmüyorlar. Ateş gibi bir toplumda yaşıyorlar. Her tarafta bombalar patlıyor. İnsanlar yolda yürümeye korkuyor. Birisi orada bir çantasını unutsa hemen emniyet kuvvetlerini çağırıyorlar. Ötleri kopuyor. Birisi bir çanta unutsa acaba bomba mıdır diye bir sürü ekipler geliyor. Ateş. Huzursuz bir toplum. Allah'ın dediğine uymazlarsa bu böyle devam eder. Bir yere arabanızı koyarken gözünüz arkada kalıyor. Evinizden bir yere giderken gözünüz arkada kalıyor. İşte size ateş. Kardeş kardeşi öldürüyor. İşte ateş. Anasını babasını sokağa atan bir toplum. İşte ateş. Evlerde huzur yok. İşte ateş. Boşananların sayısı her gün artıyor. Her evde ateş var. Dostluk yok. Akrabalık bitmiş. Komşuluk diye bir şey kalmamış. İşte ateş. Hırsızlık her gün artıyor. Namussuzluk her gün artıyor. Ateş. Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ben ateşe diyordu. Firavuni sistem ateştir yani demek istiyordu. Allah'ın düzeni dışındaki diğer düzenler toplumda huzur sağlayamazlar. Çünkü Allah gibi bilemezler. Huzur sağlayamadıkları için toplumda hiç sorun bitmez, problem bitmez. Allah'ın koyduğu çimentoyu kaldırırlar, başka çimentolar koymak isterler. Allah İslam çimentosunu koydu, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirine bağladı. O bir çimentoydu. Hem nasıl bir çimentoydu? O çimentoyu kaldırdılar. O çimentonun yerine Türkçülük çimentosunu koymaya kalktılar. Gördüler ki o çimento çimento değilmiş. Çimento zannedilen şey meğer suymuş. Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü bir arada tutamadı. Böldü, parçaladı. Ateş oldu memleket. Ateşe döndürdüler. Allah'ın dediği gibi hepiniz aynı erkekle, aynı dişiden, bir erkekle bir dişiden, Adem ile Havva'dan yaratıldınız. Üstünlük yok öyle. Arap'ın Türk'e, Türk'ün Arap'a, Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e üstünlüğü yok. Hepiniz aynı anne babadansınız. En üstün olanınız, en takvaca ileri olanınız, takvada ileri olanınızdır. En takva olanınızdır yani. Allah Azze ve Celle böyle dedi. Onlar bu ölçüyü kabul etmediler. Takva ölçüsünü kabul etmediler. Başka ölçüler koydular. Bir Türk dünyaya bedeldir dediler. Türklüğü öne koydular. Ateşe sebep oldular. Yaktılar memleketi. On binlerce insanın ölümüne sebep oldular. Şirk ateştir. Allah'ın koyduğu ölçülerin bozulması, terazinin bozulması, mizanın bozulması. Mizanı bozduğunuz zaman her şey alt üst olur. Öyle oldu. Bu Müslüman onlara öyle sesleniyordu. Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ben ateşe çağırıyorsunuz. Ben sizi bu dünyada da huzurlu bir toplum düzenine davet ediyorum. Ahirette de kurtuluşa. Siz ise beni bu dünyada da huzursuz, ahirette de huzursuz cehenneme davet ediyorsunuz. Ted'ûneni li'ekfura billah. Ben davet ediyorsunuz ki Allah'a küfredeyim. Allah'a küfretmem için yani beni ona davet ediyorsunuz. Ve uşrike bihi ma leyse li bihi ilm. Ve bilmediğim şeyler Allah'a ortak koşmama beni davet ediyorsunuz. Ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar. Ben ise sizi aziz ve gaffar olan Allah'a davet ediyorum. Ne kadar güzel konuşuyor. Az öz. Kur'an tabi özetliyor bize. Ben sizi aziz ve gaffar olan Allah'a davet ediyorum. Azizdir yani, ona galip gelmek mümkün değil. Aziz bu. Ona galip gelmek mümkün değil. İzzet sahibi. Hep o galip gelir. Öyle olan zat el aziz. Allah aziz olduğu halde neden peki her zaman dünyada kendi dediğini gerçekleştirmiyor? Madem azizdir, her zaman galip gelendir. Ona galip gelmek mümkün değildir. O halde neden her zaman kendi galip değildir? Kendi düzeni, kendi kitabı hakim değildir? Çünkü hakimdir aynı zamanda. Yalnız aziz değil ki. Azizdir aynı zamanda, hakimdir de. Hikmetiyle muamele ediyor. Zaman tanıyor, mühlet veriyor. Bir de gaffardır, burada söylendiği gibi. Aziz-u gaffardır, yalnız aziz değil. Yalnız aziz olsaydı kendine karşı gelenleri hemen bitirirdim. Ama aynı zamanda gaffardır, mağfiret ediyor, bağışlıyor, zaman tanıyor, mühlet veriyor. O yüzden ben sizi aziz olan ama aynı zamanda gaffar olan, yani zannetmeyin ki Allah sizi bağışlamaz. Gaffardır yani, bağışlar yani. Ben sizi ona davet ediyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Demek İslam davetçilerine Allah Azze ve Celle burada bir davet üslubu öğretiyor. İslam davetçileri demek ki böyle konuşmalı. Ey milletim, ne güzel bir ifade, ey milletim diye sesleniyor. Bunlar yani hepsi kafir karşısındakiler. Ama onlara ey kafirler demiyor. Ey milletim, ben sizi aziz ve gaffar olan Allah'a davet ediyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz.
ve bilmediğim şeylerin peşine düşmemi istiyorsunuz. Bilmediğim şeylere neden Allah'a ortak koşayım? Rabbimi tanıyorum, ona güveniyorum. Siz bu peşinden gittiğiniz bu insanlar veya bu düzenler veya bu ideolojiler, bunları ne kadar tanıyorsunuz, onlar hakkında ne kadar bilginiz var? Ey Kemalistim diyenler, ne kadar tanıyorsunuz Kemalizmi? Ey demokrasi hayranları, ne kadar tanıyorsunuz demokrasiyi? Ey laikim diyenler, ne kadar biliyorsunuz laikliği? Allah'ınızı bildiğiniz kadar bile bilmiyorsunuz aslında. Şöyle bir bakın göklere, yeryüzüne, mahlukata. Allah'ı tanırsınız, tanımak kolay. İsteyen Allah'ı 5 dakikada tanıyabilir. Ama bu ideolojileri çözmek, anlamak çok zaman ister. Bunların peşinden gidenler bildiklerinden mi peşinden gidiyorlar? Öyle diyor burada bu mümin. Diyor ki bilmediğim şeylerin peşinden gitmemi istiyorsunuz benden. Yani siz de bilmiyorsunuz demek istiyordu. Hani ben bilmiyorum, yani siz biliyorsunuz değil. Siz de bilmiyorsunuz, neden onların peşinden gidiyorsunuz? Bugün de ideolojilerin peşinden gidenler. Acaba o ideolojiler ne kadar biliyorlar da bizi ona davet ediyorlar? Biz onları Allah'a davet ediyoruz. Allah meydandadır. Onlar bizi neye davet ediyorlar? İslam davetçilerine konuşma taktikleri, ikna taktikleri öğretiyor Allah Azze ve Celle aynı zamanda. Ve bu şekilde konuşmaya devam ediyor. Fakat ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Dünyanın 4 bir tarafında sen rızan için çalışan, çarpışan, İslam medeniyeti kurmaya çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala, El-Fatiha.